Ayrım 63.
Sayfa 155. Sosyal içerme politikaları. Günümüzde sosyal dışlanma uluslararası örgütlerin gündeminde yer alan önemli bir konudur. Bu konuda Uluslararası Çalışma Örgütü yani ILO, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, UNDP, Dünya Sağlık Örgütü, WHO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, UNESCO, çeşitli çalışmalar yürütmektedirler. Sosyal dışlanma, 1990'lı yılların başından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin de gündemine girmiştir. Bu doğrultuda 1990 yılında Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından sosyal dışlanmayla mücadelede ulusal politikalar gözlemevi kurulmuştur. Sosyal dışlanmanın Amerika Birleşik Devletleri düzeyinde önem kazanmasında sosyal dışlanmanın sosyal ve siyasi sorunlara yol açacağı düşüncesi önemli ölçüde etkili olmuştur. Manchester Anlaşması'na 3. Ek Sosyal Politika Protokolü ve Sosyal Politika Anlaşması'nda topluluğun kullanılabileceği yetkiler bölümünde sosyal dışlanma sorununa ilk defa resmi bir belgede açık bir biçimde yer verilmiştir. Amsterdam Anlaşması'nda da sosyal dışlanma ile mücadelenin AB'nin temel hedefi olduğunun hukuki çerçevede açıklık getirilmiştir. Bu alanda AB düzeyinde uyumlaştırma öngörülmemiş, ancak üye ülkeler arasında işbirliğinin teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Anlaşmanın 136. ve 137. maddelerinde ise sosyal dışlanmaya vurgu yapılmıştır. 136. maddede sosyal dışlanma ile mücadele birliğin amaçları arasında belirtilmiş, bu amaçlara ulaşılabilmesi için 37. maddede konseye sosyal dışlanma ile mücadele ederek yaratıcı yaklaşımlar geliştirme ve bu konudaki deneyimleri değerlendirme görevi verilmiştir. AB'de gerçek anlamda sosyal içerme, sosyal dışlanma ile mücadele stratejisi 2000 yılında yapılan Lisbon Zirvesi ile başlatılmıştır. Zirvede 2010 yılına kadar yoksulluk ve sosyal dışlanmanın ortadan kaldırılması için kararlı bir şekilde mücadele edilmesi hedefi belirlenmiştir. Zirvede sosyal içerme için açık eş güdüm sağlama yönteminin belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu yöntem ile üye ülkeler kendi ulusal uygulamalarını AB'nin sosyal politikadaki hedeflerine dönüştürme taahhüdü altına girmişlerdir. Ancak eş güdüm yöntemi işçi ve işveren örgütleri ile sivil toplum örgütlerinin katılımını da öngörmektedir. 2000 yılında yapılan Nice Zirvesi'nde Avrupa Birliği temel haklar şartı kabul edilmiş, bu şartın 34. maddesinde AB'nin sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele için yeterli kaynağı olmayan herkese saygın bir yaşam sağlamak amacıyla topluluk hukuku ve ulusal hukuk uygulamalarından kaynaklanan kurallar gereğince sosyal yardım ve konut hakkını tanıyıp gözeteceğini belirtilmiştir. Nice Anlaşması ile sosyal politika alanında mevcut durumu devam ettirme yaklaşımını benimsenmiştir. Sosyal içerme politikaları ülkelere göre farklılık göstermekte, ülkelerin sosyal modeline göre değişebilmektedir. Örneğin Anglo-Sakson ülkelerinde sosyal içerme politikalarını özel sektör, İskandinav ülkelerinde devlet, gelenekçi Güney Avrupa ülkelerinde aile ön plana çıkabilmekte, ancak her rejimin kendi içinde de farklılıklar bulunabilmektedir. Ancak genelde sosyal dışlanmanın önlenmesi, dışlanmış kişilerin toplumla yeniden bütünleştirilmesi ve temel hakların geliştirilmesi amacına yönelik politikalar üretilmeye çalışılmaktadır. Sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik politikalar arasında en dikkat çeken güvenceli askeri gelir ve askeri gelir güvencesidir. Güvenceli askeri gelir genel olarak toplumdaki yoksul ve mevcut yaşam biçiminden dışlanmış kişilerin askeri olarak geçim olanaklarına kavuşturulması ve toplumla olan bağlantılarının güçlendirilmesi amacıyla devlet tarafından yapılan sosyal yardımlar şeklinde tanımlanmaktadır. Dipnot, sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik en dikkat çeken politika, güvenceli askeri gelir ve askeri gelir güvencesidir. Güvenceli askeri gelir, sosyal güvenlik sisteminin korunması ve sistemdeki boşlukların doldurulması amacıyla kullanılmaktadır. Günümüzde Avrupa ülkeleri dışında Güney Afrika ve Brezilya gibi ülkelerde de uygulanmaya başlanmıştır. Güvenceli askeri gelir, bazı ülkelerde sosyal içerme politikaları arasında kullanılan ulusal askeri ücretten farklıdır. Ayrıca diğer sosyal yardımlardan farklı olarak belli bir neden aranmadan yoksulluk eşiğinin altında kalan tüm kişilere yapılan genel nitelikte bir sosyal yardımdır. Bu sosyal yardım karşılıksız olarak veya çalışma koşuluna bağlı olarak verilebilmektedir. Güvenceli askeri gelir, her ülkenin hukuki düzenlemelerinden farklı şekilde adlandırılmakta, uygulanma şekli her ülkenin hukuk sistemine göre değişmektedir. Örneğin Portekiz'de güvenceli askeri gelirden yararlanabilmek için askeri sosyal sigorta emeklilik gelirinin altında bir gelir düzeyi esas alınmaktadır. Buna göre iki yetişkinden oluşan ailelerde askeri emeklilik gelirinin %100'ü, 3 yetişkinden fazla kişiden oluşan ailelerde buna ek olarak aynı gelirin %70'i, ayrıca her çocuk için aynı gelirin %50'sinin toplamından oluşan bir askeri gelir düzeyi belirlenmiştir. Bu durumda nakit gelir desteği bu miktarla ailenin geliri arasındaki farkı kapatacak biçimde düzenli olarak ödenmektedir. İtalya'da 1998 bütçe kanunu ile yürürlüğe konulan 2000 yılındaki sosyal yardım sistemi reformu kanunu ile öngörülen kesin uygulamaya kadar bir dizi yasama hükmüyle tanımlanan güvenceli askeri gelirden kişilerin yararlanmaları için işsiz, işçi, emekli, yaşlı gibi belirli bir kategoriye dahil olmaları koşulu aranmamakta, ekonomik olarak gereksinim içinde olmaları yeterli görülmektedir. Bu ülkede güvenceli askeri gelir uygulamasının yönetimi belediyelerin sorumluluğundadır. Gerekli kaynaklardan doğrudan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan sağlanmaktadır. Uygulama kapsamındaki belediyelerden birinde belli bir süre ikamet eden kişiler yararlanmaktadır. Çalışma yaşında ve çalışabilecek durumda olup işsiz olanların ise mesleki eğitim kursuna katılmaları ve iş tekliflerini kabul etmeleri gerekmektedir. Belediyeler yardımdan yararlanan kişilerin bireysel ve ailevi sorumluluklarını dikkate alarak kişiselleştirilmiş entegrasyon programları oluşturmakla görevlidir. Güvenceli askeri gelir kavramının Fransız hukukunda somutlanmış şekli askeri tutunma geliridir. Karşılıksız olan askeri tutunma geliri 1988 yılında yürürlüğe giren bir kanunla düzenlenmiş, daha sonra kanunda farklı tarihlerde değişiklikler yapılmıştır. askeri tutunma gelirinden kanuna göre 25 yaşın üzerinde olan, kanunda öngörülen süre boyunca Fransa'da yaşayan ve belirli bir yoksulluk sınırının altında geliri bulunan kişiler yararlanabilmektedir. Yardım miktarı kişinin özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Askeri tutunma geliri tamamlayıcı nitelikte bir politika olduğundan yardıma hak kazanan kişinin bütün gelir kaynakları hesaplanmakta, bu kaynakların askeri tutunma gelirinin altında kalması halinde kendisine aylık olarak karşılıksız yardım yapılmaktadır. Kanun kişiye gelir desteği yanında onu dışlanmanın her şekline, özellikle temel eğitim, mesleki eğitim, istihdam, sağlık, konut alanındaki dışlanmaya karşı korumaya yönelik düzenlemeler getirmektedir. Bu doğrulukta kanun konut alanında yeni perspektifler belirlemiş, daha sonra çıkarılan konut kanunu ile bağlantı kurmuştur. Kanunla örneğin konutlarını askeri tutunma gelirinden yararlananlara, kiralayanlara vergiden muafiyet getirilmiştir. Kanun, yardımdan yararlanan kişilerin sosyal görevlilerin desteği ile tutunma sözleşmesi çerçevesinde toplumla bütünleşme yönünde çaba göstermelerini öngörmektedir. Tutunma sözleşmesi, topluma katılma için öngörülen projeyi, bunun için gerekli araçları, karşılıklı yükümlülükleri ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin takvimini belirlemektedir. Bu sözleşme, yardım alacak kişi ve onun bakmakla yükümlü olduğu kişilerle yerel bir komisyon tarafından imzalanmakta, sözleşmenin uygulamasının izlenmesi görevli bir kişi tarafından yürütülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'da çalıştırma, Work Fire olarak adlandırılan uygulamada işsiz, yoksul veya dışlanmış bir kişinin yardıma veya gelire hak kazanabilmesi için ilgili kamu kurumlarının göstereceği bir işte çalışması zorunludur. Kişinin çalışması halinde kendisine yapılan yardım veya gelir kesilmektedir. 1996 yılında kararlaştırılan Work Fire programına göre çok düşük düzeyde olan bu yardımı alabilmek için kişinin karşılıksız veya düşük bir ücretle belediyenin veya bir derneğin talebi üzerine toplumsal fayda sağlayacak nitelikte bir işte çalışması gerekmektedir. Dışlanmış kişilerin yeniden topluma bütünleştirilmesini sağlamak amacıyla iş gücü piyasasına yönelik politikalar ile sosyal güvenlik sisteminin kapsamı ve içerik olarak genişletilmesine yönelik politikalar uygulanmaktadır. Kısır bir döngü olarak ortaya çıkan sosyal dışlanmada, işsizlikler mücadele sosyal içerme politikaları içinde önemli bir yere sahiptir. İşsizlikle mücadele edilebilmesi için yeni işlerin istihdam alanlarının yaratılması ve yaratılan istihdamların insana yaraşır nitelikte olması gerekmektedir. İnsana yaraşır iş, kavram olarak ilk defa ILO'nun 1999 yılında yapılan 87. Uluslararası Çalışma Reformu'na sunulan raporda evrensel bir hedef olarak dünya kamuoyuna sunulmuştur. Örgüte göre insana yaraşır iş çalışma yaşamında bireylerin temel haklarının korunduğu, yeterli bir gelir ve sosyal koruma sağlayan üretken bir iştir. İnsana yaraşır işin temel amacı dünya çapında kadın, erkek, tüm bireylere özgürlük, eşitlik, güvenlik ve saygınlık koşullarında insan onuruna uygun istihdam olanaklarının sağlanmasıdır. Burada amaç sadece istihdamın yaratılması değil, aynı zamanda bu istihdamın veya yaratılan işin kabul edilebilir olmasıdır. Bu durumda istihdam yaratılırken istihdamın niceliği yanında niteliğinin de birlikte düşünülmesi gerekmektedir. İş gücü piyasasına yönelik politikalardan bir diğeri, dışlanmış kişilerin istihdam edebilmeleri ve istihdamı koruyabilmeleri için niteliklerinin iş gücü piyasasına uygun hale getirilmesidir. Bu doğrultuda temel eğitim, mesleki eğitim önem kazanmaktadır. Sosyal güvenlik sisteminin kapsamının sosyal dışlanmış grupları da kapsama alınacak şekilde genişletilmesi ve sosyal güvenlik sistemi içinde bu gruplara yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi, dışlanmış kişilerin toplumla yeniden bütünleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Ancak sosyal dışlanma sorunu artarken 1980 sonrası izlenen neoliberal politikalar sosyal güvenlik sisteminin kapsam ve içerik olarak genişletilmesini büyük ölçüde engellemektedir. Ayrıca sosyal güvenlik sistemi kapsamındaki uygulamalar ve bunlara destek olmak amacıyla sivil toplum örgütleri tarafından yapılan sosyal yardımlar toplumsal hayata katılmaya yardımcı faaliyetler olsa da sosyal içerme konusunda yetersiz kaldığı ve pasif nitelikte politikalar olduğu için eleştirilmektedirler. Son yıllarda yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadelede temel hakların geliştirilmesi önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle BM, Dünya Bankası gibi uluslararası örgütler yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadelede insan haklarının önemini vurgulamaktadırlar. Bu doğrultuda insan hakları, evrensel bildirgesi ve diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan temel haklara erişimin sağlanması ve bu hakların geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerde insan haklarının sağlanması, bu hakların geliştirilmesi konusunda devletlerin yeterince etkili olduklarını söylemek güçtür. Sıra sizde 3. Sizce kayıt dışı çalışma insana yaraşır iş kabul edilebilir mi? Kitap. Sosyal dışlanma ile ilgili olarak Faruk Sabancılan'ın Sosyal Dışlanma İzmir 9 Eylül Yayınları 2005 adlı kitabından yararlanabilirsiniz.